Ayrım 17. Uzun Yol, Bernard Muhatesi'ye. Sayfa 150. Yüksek enlemler aydınlığı. Beklediğim bu aydınlığı nazar değer korkusuyla pek aklıma getirmiyordum. Büyük bir ışık olarak geliyor. Hava rüzgarın tesiriyle açılıyor. Bütün aydınlığı tekneyi kucaklıyor ve stratus kalıntılarını altlarındaki sis yığınlarıyla beraber keşişlemeye doğru sürüklüyor. Birkaç dakika içinde yıldızlar göğü ele geçiriyor. Yukarılarda çok rüzgar olduğundan kuvvetle pırıldıyorlar. Yüzyuvarlak ayın etrafında çok az Sirius var. Umarım her şey iyi gittiğinde yarın geceye doğru hornu geçerken de ay orada olur. Meridyen yüksekliğini henüz geçmemize rağmen ay alçakta. Onun da sebebi dekline zonunun kuzeyde olması. Dipnot, çevrenin notu, deklizenon, ayın en fazla yükselebildiği yer. Ay kendisinin bulunduğu yere göre kuzeyde kalıyor. Güney kutbuna yakın bir yerden bakıldığı için çok alçakta görünüyor. Aynı nedenle kutup yıldızı da güney yarım kürede hiç görünmez. Bizim de 56 derece enleminde bulunmamız, güney haçı yıldız kümesini hiç bu kadar yüksekte ve parlak görmemiştim. Kutbun baş ucunda olan en uzun kolunun uzantısındaki iki küçük parlak bulutsu bana fosforlu iki adayı düşündürüyor. Halbuki gökyüzü şafak sökerkenki gibi, solda dolunay, sağda bankizin güney göğündeki aksi ve çepeçevrede de uzun uzun kırılan gümüş renkli halı gibi deniz. Biraz önce ışık topu gibi gördüklerim sis kalktığından beri 100 metre ötede daha belirginleşiyorlar. Bunlar dev kalamar gözleri değil, planktonların kümeleşmelerinden meydana gelen oluşumlar. Bu açıklamayı da bir yerlerde okudum. Ama neden böyle bir ışık yayıp da hiçbir sebep olmadan birdenbire söndürdüklerini hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. İsterdim ki Joshua sörf yaptığı anlardan birinde bunlara bir çarpsın. O hızla trinkette muazzam bir havai fişek gösterisi oluşurdu. Gece yarısını geçti, rüzgar gevşemedi. Dalgalar yüksek, hem de çok yüksek. Ayın varlığı bu yükseklik algısını muhtemelen daha da arttırıyor. Etraftaki aydınlığa karşılık dalgaların geliş tarafı daha da koyulaşıyor. Ana yelkenin geri kalanını da mayna etmeliyim, hatta belki trinketi de. Joshua aşırı hız sınırının berisinde hala da iyi yürüyecektir. Sörf hamleleri bazen korkutuyor ve parakete 6 saatte 49 mili gösterdi. Karina'nın yapması gereken hız limiti geçildi. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi yelkenleri azaltmalı mı? Hayır, bir şeyler yarıda kalır. Yelkenleri küçültmek için horna çok yaklaştık. Her şey yolunda giderken, yani tam olarak yolunda gitmese de. Her dalganın saldıran yüzünün üçte birinde rüzgar birkaç saniye 9 kuvvet olarak sürüyor. O zaman her taraf bembeyaz köpük oluyor ve tekne sağanak esnasında 10 derece kadar or salıyor. Ana yelkenin mandarını sıkı sıkıya tutuyorum. Bu saldıran yüzün son üçte biri hep sağanağa sebep oluyor. Yelkenleri tamamen dolduruyor ve sörfü başlatıyor. O esnada deli gibi baş pulpitte olma arzusu duyuyorum. Halbuki trinketten öteye gitmeye çekiniyorum. Orası aklı başındalığın son çizgisini belirliyor. Her sörf hamlesinde su, su olmaktan çıkıp kaya oluyor çünkü. Bodoslamanın kaldırdığı köpük serpintileri birkaç saniye gövdenin rüzgar altında uçuşuyor. Trinketin şişkin tarafında onun yarattığı türbülansta asılı kalan hafif bir sis meydana getiriyor. Köpük serpintisi yoluna devam ederken tekne de onu yakalamaya uğraşıyor. Sörf inişlerinde bazen yakalıyor da, fena halde coşku veren bu gerçek dışı dünyada tehlikeli oyunlar bunlar. Sürat sarhoşluğu, hatta daha da fazlası. Kulaklarım yanıyor, kukuletamı giyiyorum, üstüne muşambanın kapüşonunu geçiriyorum. Denizin sesi sanki bir deniz kabuğundan dinlermiş gibi uzaktan gelen bir gürlemeye dönüşüyor. Görünmeyenin ötesini dinliyor, hissediyor, arıyorum. Bacağımdan aşağı tatlı bir sıcaklık akıyor. Bana pantolonumun düğmelerini çözmeye uğraştırarak çok önemli bir olayı kaçırttırmamasını pek yadırgamıyorum. Uzakların fluluğunda yaşayan buzlarla var et yosunlarının kokularını almaya çalışıyorum. Bu kadar bir uzaklıktan o kokuları duymanın mümkün olmadığını biliyorum. Ama kokuların da ötesini görmek için onları aramaya ihtiyacım var. Köpük çevrintilerinden biri deniz seviyesinin hemen üstünde rüzgar altı küpeştesini boydu boyunca kat etti. Önce konik biçimdeyken bodoslamanın ittirmesiyle sağa doğru küçük bir dalgaya dönüştü. Gece o kadar aydınlık ki biçimini değiştirmesini görüyorum. Joshua yolunu aniden epey sağa döndüren bir sörf hamlesiyle bu küçük hayaletin peşinden koşuyor. Bu ani dönüş olması gerektiği gibi Orsa'ya değil, Boji'ye. Bir sağanak, Joshua bu sefer iyice bayılarak orsalıyor. Civadra sörf esnasında diagonal olarak suya dalıyor ve buzdan katılaşmış sular güvertede görülüyor. Trinket'in ıstralyasını sıkı sıkı tutuyorum, çizmeler su içinde, rüzgar dümeninin yelkovanı yerinde duruyor. Bayılma esnasında mutlaka suya girmiştir ama kırılmamış, ona bir öpücük gönderiyorum. Geceyi dinliyorum. Aydınlık gecede biçimsiz gelmiş bir sörf darbesi. Denizlerin güzel kuşu teknem, bir martı ya da yunusun yol gösterdiği eski zamanların güzel yelkenlileri ve köpükten hayaletlerin refakatinde yoluna devam edecek. Şimdi henüz hangisinin yol göstermesini tercih edeceğimi bilmiyorum. Bir martının mı yoksa bir yunusun mu? Joshua yıldızların parıltısıyla ayın biraz uzaktan gelen şefkatiyle horna doğru koşturuyor. İnci taneleri trinketin üzerinden dökülüyor. Bunlar sadece gözlerle saklanabilen sahici kıymetli taşlar. Arkada bıraktığımız yılan kavi iz, koca dalgaların eğiminde alevden bir halı gibi çok uzaklara kadar gidiyor. En son camadanındaki yelkenler aydınlık gecede kıç omuzluktan denizi aydınlatan ay ile en büyük açıyı yapıyorlar. Güneyde buzların beyaz yansıması, suyun üstünde geniş köpük plakaları, ufku maskeleyen köpek dişi gibi sivri uçlu dalgalar, denizle güreşip oynaşan bodoslamanın homurtusu. Denizde, gökyüzü de, bütünüyle bembeyaz, bütün bildiğim zorlanma sınırlarının ötesinde olduğumuz, onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Teknemin bu kadar güçlü olduğunu hiç bu kadar hissetmemiştim, bana hiç bu kadarını vermemişti. Dün sabahtan beri muşambamı çıkartmadım, boynumla kolumun bilek yerleri ıslak, pantolonumun içi sırılsıklam. Yemek niyetine sadece iki kutu sardalya yedim. Buna rağmen hiçbir yorgunluk, hiçbir bıkkınlık emaresi yok. Tıpkı uzun bir yüzme eforundan sonra zihnin gövdenin üzerinde askıda kalması gibi. 1000 metre, 1500, 2000, 2500. Sonra yüzerken havuzun boylarını saymayı unutur, başka bir boyuta geçersiniz. Ne hava, ne su, ne efor, ne de yorgunluk kalır. Çocukluğumun anıları sıcak dalgalar halinde peş peşe geliyor. Onları usulca kovalıyorum, şimdi sırası değil. Bu akşam beni hornla baş başa bırakın dedikçe yeniden gelip kibarca gidiyorlar. Sonsuz bir şefkatle yeniden geliyorlar. Kardeşlerimle yabani bal için Hindiçini ormanlarındaki uzun koşularımız, arı sokmaları, sapanla avlanmalarımız, Siyam körfezindeki ipince piroglarımız. Çok tuhaf. Hindiçine'nin gökyüzüyle Horn'un ki o kadar yakınlar ki sanki birbirine değecek. Müthiş bir sörfte baştaki pulpit tamamen serpintinin içinde kaldı ve ay Pruva'nın sol tarafında bir saniyeden az bir zamanda solgun bir gökkuşağı yaratmayı becerdi. Joshua hafif bir dingi gibi yerinden sıçradı. Çıkan sesten sanki sert bir şeye çarpmış gibi oldu. Kapüşonumu açtım, kukuletamı çıkarıp muşambamın göğüs cebine sıkıştırdım. Hava buz gibi, ortalığı dinliyorum. Büyük bir bilinçlilikle yelkenleri küçültmeyi, hız kesmeyi, artık sörf yapmamanın gerektiğini hissediyorum. Diğer taraftan da kendimde olan bir şeyi duyumsuyorum. O şey duymak istediğim şarkıyı gittikçe uzaklaşarak mırıldanıyor. Direğin dibine gitmeli. Mutlaka gitmeli. Köpükten hayaletlerle, martılarla, yunuslarla oynaşmayı bırakıp bir an evvel ana yelkeni mayne etmek için direğin dibine gitmeli. Tekneme ve aklıma mukayyet olmalı. 17. Kısım. Bir gün, bir gece. Rüzgar düştü hızla beraber. Bir rüyadan uyanmış gibiyim. Ana yelkeni indirdiğime biraz pişman oldum. Çabuk unutuluyor. Sıkı bir rüzgar büyük bir deniz kaldırdıktan sonra düştüğünde çoğu zaman olduğu gibi dalgalar yakında tehlikeli bir şekilde kırılabilir. Ümit burnunda rüzgar bir fırt düşer düşmez dalgalar yuvarlak hal alırdı. Burada ne olur daha bilmiyorum, belki de tersi. 3 yıl önce buradan geçerken rüzgarın düşmesiyle deniz de durulurdu. Ama ne olacağını tam bilebilmek için bu hornu en az 10 defa geçmek gerekir ki o bile yetmez. İnip barometreyi tıkladım. Fırtına esnasında düşmüş olmasına hayret ettim. Esen fırtına tam bir fırtına sayılmazdı. Zira havanın açılmasından sonra da yönü hiç değişmemişti. Hep karayelle yıldız karayel arası. Bu 10 milimetrelik düşüş hayret edilecek bir şey. Kahve pişirmek için ocağı yaktıktan sonra havayı koklamaya tekrar yukarı çıktım. Rüzgar 6 kuvvete düştü. Gökyüzünde beliren artık sivri diş şekilleri yerine harika gümüşü kum yığınları. Ama yelken güzelce sarılmış, sıkı sıkı bağlanmış bana bakıyor. Basayım mı? Basmayayım mı? Sonuçta mizanadan bir camadan çözüyorum. En kolay ve en akıllıca çözüm bu. Paraketeye bir göz atış. Ellerimi serbest bırakmak için el fenerini ağzımla tutuyorum. Mizananın çözülen camadanı sayesinde hız 6 nottan 6.6 nota çıktı. Ne çok yavaş ne de çok hızlı. İyi böyle. Bilinmeyen bir sebepten büyük kırılan dalgalar çıkarsa ana yelken güvende olur ve donanımda bir sakatlık çıkarmaz. Bu arada ters bir şey olmazsa onu da basarım. Yunus, Martı, hayalet falan hiçbir şey kalmadı. İdareyi tamamen ele aldım. Cabbar bir darbe sonra hop, tıpkı beyni sıkılmış kurşun gibi güvertede kimse kalmaz. Onun için emniyet kemersiz dolaşmaca yok. Aşağı inip kahvemi hazırlıyorum. Sıcak kupayı 2 elimle kavrayarak ağır ağır yudumluyorum. Allah'ım ne kadar güzel. Ellerimin bu kadar üşüdüğünü bilememiştim. Eldivenlerin içinde uzun müddet rutubette kalmaktan şişmişler. Bir yerde durmak mümkün değil. Bakmak için tekrar yukarı çıktım. Gece o kadar aydınlık ki boş bulunmak için salağın teki olmak lazım. Emniyet kemersiz gezinilebilir. Aptallık etme. Tak şu emniyet kemerini. Tamam, peki takıyorum. Ama sadece tek bir kilitle bağlanarak, o da kokpitte kımıldamadan kalmak şartıyla, Civadra'dan Mizane'ye kadar dolaşırken değil. Biraz uyumadan önce tahmini mevkii haritaya işaretlemek için paraketeye son bir göz atış. Dün öğleden beri epey yol yapmışız, uygun akıntıyı hesaba katmadan ortalama 8 not. Şöyle böyle o da ilave olarak 1 not kadar eder. Horn adasına taş çatlasa 130 mil kaldı. Ve şimdi sabah saat 2. Bu iyi ortalamanın düşmemesi için birazdan ana yelkeni basmayı deneyeceğim. Şayet her şey yolunda giderse akşama Horn Pruva'da görülecek. Uyumak için iniyorum. Gecenin aydınlığı ile yıldızlar geçmiş, gün ağarıyor, tam vaktini göremedim. Camadanları çözüp ana yelkeni basmak için acele ediyorum. Trinket'e hava zorladığı için zaten camadan vuramamıştım. Güneş ve neşe bütün göğü kaplıyor. Tam vaktini göremedim ama günün güzel olacağını bilebiliyorum. Bütün deniz masmavi. Halbuki notik kılavuzlara göre Horn sularındaki bir çeşit planktonlar yüzünden şişe yeşili olması gerekiyor. Ama mavi işte. Güneş yükseliyor. Rüzgar arttı ve ana yelken alt camadana vuruldu. Rüzgar giderek karayelden batı lodosa dirise ederken daha da arttı. Ana yelkeni tamamen mayna edip mizana ya da camadan vurmak gerekiyor. Barometre dün geceki fırtınadan beri daha da düşmedi. Bu bölge içinde o kadar düşük değil. Olağan dışı bir güneş var. Ama öğlen gözleminde bulduğum son 24 saatteki 171 mil beni hayal kırıklığına uğrattı. 20 mil daha fazla bekliyordum. Diego Ramirez'e daha 47 mil var. Horn geceden önce geçilmez. O da saat 10'a doğru oluyor. Öğleden beri 9 kuvvet esen rüzgarda dalgalar çok büyüdü, uzadı ve yükseldi. Ana direğin ilk gurcadasından görünen manzara çok çekici. Azgın dalgalar sanki sık sık her şeyin üstünü örtüyor, mizana direği küçücük kalıyor. Su kütlelerinin mutlaka hipnotik bir tesiri var. İnsan dalıp bakıyor, bakıyor. Az da olsa endişeliyim ama biliyorum ki rüzgarın estiği yönden gelen hızı da prensip itibariyle 1,5 knot olması gereken kuvvetli akıntı sayesinde de dalgalar düzgün olarak bir teviye geldiğinden gerçek bir tehlike yok. Üstüne üstlük karada 40 mil iskelemizde, oradan sekonder bir kaba dalga gelme ihtimali yok. Buna rağmen deniz kabarık, hem de çok kabarık, uzun ve yüksek, oldukça yatay tepeler halinde geliyor. Arada bazı memelerle yarıklar oluşuyor ama dün geceki sivri dişleriyle karmaşık kum yığınlarına benzeyenleri yok. Bazen diğerlerinden daha yüksek bir tepe sudan bir duvar haline geldiğinde güneş yarı saydam tepesine vurup mavi yeşil röfleler oluşturuyor. Öyle ki sanki deniz elbise değiştiriyor zannedilebilir. Geri kalan her an bütün nüansları mavinin bütün tonlarında eriterek derin bir mavilikte karar kılıyor. Beyazlıklar da yamaçtan aşağı sonsuz mavilere karışarak dere gibi akıyor. Uzaktan uzağa duvarın tepesinden bir parça koparak ileri doğru hamlediyor ve çağlayan halinde büyük bir gürleme yaratıyor. Rüzgar hala sert ve hep kıble lodostan esiyor. Güneş ağır ağır kıç tarafa geçti, yeşil röfleler kayboluyor. Mavilikler adeta mora dönüşüyor. Kuzeyde uzaktaki pembe harili ağır bulutlar bana karanın nerede olduğunu söylüyorlar. Ama onu görmemiş olmaktan mutluyum. Onun yeri değil şimdi. Deniz kabarmayı sürdürüyor. Sörfün darbelerini hafifletmek için mizanayı mayna ettim. Yüksek enlemlerde bir sörf darbesinin ne yapabileceği tam olarak hiçbir zaman öngörülemez. Tekne o kadar mutlu havadaydı ki yeni bir şeyler icat etmesinden korkulabilirdi. Geçen gece Pruva'ya gitmeye nasıl cesaret ettiğimi kendi kendime soruyorum. Büyük burunların sarhoşluğu olmalı. Civatra pulpitinde ayakta durmuş, ufukta yanıp sönen beyazlıklar arasından Diego Ramirez'in mavi lekesini bulmaya çalışıyorum. Fırtına floğunun gradini, İstralya'yı sıkı sıkıya tuttuğum eldiven içindeki yumruğumu okşuyor. Çok hoşuma gidiyor. Yelkeni yapan ustayı yelkenin takviye yerleri konusunda o kadar sıkıştırmıştım ki bana kendisini rahat bırakmam için rakibi ustanın adresini vermişti. Ben bu işi çok ciddiye alıp İskota köşesinin takviyesini başına ne gelirse gelsin radanzanın atmaması için sonunda kendim yapmıştım. Ve şimdi yerli yerinde duruyor ve bütün rüzgarı karşıladığı gibi elimi de bastırarak okşuyor. Bu sabah bir şey yemedim, öğlen de yemedim. Ne tembellikten ne de asabiyetten. Canım istemiyordu ondan. Penguenlerle foklar aşk mevsiminde önemli bir müddet aç durabiliyorlar. Başka hayvanlar da büyük göçleri esnasında aynı durumdalar. Hayvanların hayatlarındaki ciddi olaylar esnasında yiyecekten vazgeçirten bu kuvvetli içgüdü insanların içinde de var. Bu muhteşem denize bakıyorum, serpintilerini soluyorum. Kendini tamamlamak için evrenin ihtişamını isteyen bir şeyin rüzgarla uzayda gelişmekte olduğunu duyumsuyorum. Diego Ramirez sonunda koyu mavi küçük bir yaşam parçası olarak ufukta belli belirsiz meydana çıktı. Joshua'nın dalga tepelerine her inip çıkışında küçük yaşam parçası daha netleşiyor. Ve her seferinde kalbimin derinliklerinde bir deniz fenerinin ışığı gibi çakıyor. Güneş ufkun yakınında, Diego Ramirez arkada uzakta, yeniden ufak ama net bir profil halinde o da ufukta. Rüzgar iyice düştü, 6 ila 7 kuvvet, denizler yuvarlandı, gürlemesi yavaş yavaş duruldu. Şimdi sadece teknenin denizdeki sesi duyuluyor. Horn çok yakın, en fazla 30 mil kadar. Koca koca kümülüsler ateş topraklarının dağlarını örttüğü için görünmüyor. Arada bir Pruva'nın iki karış solunda sanki bir şey görüyormuşum gibi geliyor. Birkaç saat önce ortaya çıktığında bütün hayatımı kaplayan Diego Ramirez, güney rotasında güzel bir hatıra olarak kaldı bile. Güneş battı, bütün gökyüzü geceye hazırlanıyor. İlk uydular görünmeye başladı, ay bir saat sonra doğacak. Sahiden doğacağı belli. Zira ufkun o tarafı da aydınlandı. önden aydınlık, arkadan aydınlık, sağdan aydınlık, üstten aydınlık. Yıldızlar belli belirsiz gökteydiler. Birazdan koca koca olacaklar. Göğün bu berraklığı buraları için olağanüstü. Zaten 15 saatten fazla sürüyor. Barometrede gökyüzü gibi hiçbir ürpertisi yok. Gece oldu. Yıldızlarla dolu bir gece. Yorgunluktan bitkin vücudum kuşete uzanmış yatıyor. Ama bütün benliğim donanımla bütünleşiyor. Denizi dinlemek için yelkenlerleyim. Yıldızlarla daha da serinleyen havayı yokluyorum. Bana daha da hafif diyerek gece güzel geçecek diyen rüzgarı dinliyorum. Her şey geriniyor, her şey eriyor. Kaba dalga salıncak gibi beni sallandırıyor. Etrafa son bir dikkatli göz atış. Alarm gece saat 1'e ayarlı. Yol hordun 20 mil açığından geçirecek. Her ihtimale karşı daha erkenden güvertede olacağım. Ama rüzgar hızını arttırmayacak. Yönü de kıble lodosa, hatta lodosa dönmeyecek. Uyu küçük kardeşim, uyu. Sen yapılması gereken her şeyi yaptın. Şimdi seni kollama sırası bende. Büyük dalga hafif üstümü örtüyor ve çocukluğumuzun Siyam körfezindeki kardeşlerimle keşfettiğimiz küçük adacığı görüyorum. Lodos musununa bakan çakıllı minnacık plajıyla beyaz kumlu, Poyraz'a bakan öbür mini plajı. Ne su var ne de meyve, sadece yengeç ve deniz salyangozları. Biz de piroglarımızla su getirir, yengeçlerle deniz salyangozlarını yerdik. Bir tarafı çakıl, öbür tarafı kumsal. Hindi çini, ağaçlı yeşil adacığımız dünyanın öbür ucuydu. Her tarafı denizin, ormanın, büyük keşif yolculuklarının güneşiyle aydınlanıyordu. Birçok muson mevsimi sonra büyük jonkumla küplerin içinde şeker ve biraz da kaçak mal taşıdığım Kambot'tan Rajgia'ya bir yolculukta çocukluğumuzun o küçük adasına, ileride hem biraz su hem de meyve olsun diye filizlenmiş 3 Hindistan cevizi fidanıyla bir mango çekirdeği diktim. Her kardeşim için bir Hindistan cevizi, bana da bir mango ağacı. Kimse bir şey yapmadıysa şimdi 25 yaşında olmalılar. Mışıl mışıl uyumana bak küçük kardeşim. Ben gidip baktım onlara. Bir Kambot jonku çakıllı sahile yakın demirlemiş. Randa yelkeni sıkı sıkı sarılı. 3 tane balıkçı da Hindistan cevizi ağaçlarının altındalar. Bir de senin mangonun yapraklarıyla sarı karıncaların yaptıkları yuvalara sapanıyla taş atan genç bir oğlan var. Büyük dalga her tarafımı sarıyor ve beni okşuyor. Uyuyorum. Ve uyuduğumu bilmiyorum. 17. ayının sonu. Sayfa 159.